Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Haban 1400, Hicri Gameri 4 Rebisani 1443 ve Miladi Takvimle 10 Kasım 2021 Çarşamba. Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Allame İkbal Lahuri'nin Veladet Yıldönümü özel programı, Nehcül Belaha öğütleri ve Benim Müslüman Çocuğum isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İran Yargı Kurumu Sözcüsü El-Ahvaziye terör grubu elebaşının iddianamesinin yayınlandığını söyledi. İran, korona tedavisinde ilaç üretiminde kendine yeterli hale geldi. Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Siyonist İsrail'in üst düzey istihbarat ve askeri yetkililerinin gizli bilgileri ifşa edildi. Nijer'de bir okulda çıkan yangında en az 26 çocuk hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Türkiye Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı'nı arayarak sağlığı ve tedavisi hakkında bilgi aldı ve bir an önce iyileşmesini dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve yetkilileri İran Dışişleri Bakanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini bildirirken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün İranlı mevkidaşını telefonla arayarak sağlığı hakkında bilgi aldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Türkiye Dışişleri Bakanı'nın temasından dolayı kendisine teşekkür etti ve Türkiye Dışişleri Bakanı'nı en yakın zamanda Tahran'da ağırlamak istediğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, seçimlerin başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı Nikaragua halkını ve hükümetini tebrik etti. Said Hatipzade, demokrasiyi sergiledi ve yeniden uyguladı ve seçimleri barış içinde düzenlediği için dün Nikaragua'nın dost halkı ve hükümetini tebrik etti ve bu seçimlerin sonuçlarının Nikaragua'da daha fazla büyüme ve gelişmeye yol açmasını temenni etti. Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini mevcut devlet başkanı Daniel Ortega'nın kazandığı kesinleşti. Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega böylece dördüncü kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazandı. Amerikan yönetimi ise yaptığı açıklamada Nikaragua'da yapılan seçimleri hileli ve demokrasiye aykırı olarak niteledi ve bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı gelecekteki savaşların ağ odaklı olacağını belirterek kara kuvvetleri ekipman ve silahlarını ağ odaklı ve akıllı hale getirdi dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğgeneral Kiyomer Saydari, Zulfikar 2021 tatbikatı kulesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Bu tatbikat kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanı bu stratejik alanda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca şunları kaydetti. Tatbikata 3 aşamada giren kara kuvvetleri çok ağır 3 operasyon gerçekleştirerek İran İslam Cumhuriyeti ordusunun değerli başarıları arasında yer alan teçhizatçı silahların kabiliyetlerini ve verimliliğini test edebildi ve bu tatbikatta insan gücünün çok önemli ve başarılı rolü bir daha kanıtlandı. Tuğgeneral Haydari, karadan havaya füzelerin kullanımını Zülfikar 2021 ortak tatbikatta başarılı çalışmaların bir diğer sonucu olduğunu belirterek şöyle dedi. Günümüzde ordumuz artık nokta atışlarıyla kelimenin tam anlamıyla uzun menzilli stratejik dronlar hedefi rahatlıkla vurabiliyor ve görevlerini ellerinden gelen en iyi şekilde gerçekleştiriyor.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani yeni Delhi'de düzenlenecek 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısına katılacak. Şemhani yeni Delhi'de düzenlenecek 3. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısına katılmak üzere Hindistan'a gidiyor. İran, Rusya, Çin, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterlerinin katılımıyla düzenlenecek olan toplantıda bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ele alınacak. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek bölgesel güvenlik diyalog toplantısı 10 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Bölgesel güvenlik diyalog toplantısının birinci turu Afganistan krizini incelemek amacıyla 2018'de İran'da gerçekleşmişti.
İran Yargı Kurumu Sözcüsü Zibihullah Hudayan, terörist ve ayrılıkçı bir grubun elebaşı ve El Ahmaziye Dur Servislerinin himayesindeki davası Tahran Kamu ve Devrim Savcılığı'nda ele alındı ve iddianame Devrim Mahkemesi'ne gönderildi, dedi. Zibihullah Hudayan, El Ahmaziye grubunun elebaşının suçları ve terörist eylemlerini listeleyerek şunları kaydetti. Kamuya açık ve özel yerlerde bombalamalar, sıradan insanların ve yetkililerin suikast ve kurşuna dizilmesi, hassas petrol ve gaz merkezlerinin casusluk ve imhası ile kara para aklama terör örgütünün önde gelen eylemler arasında yer alıyor. İran yargı erki yetkilisi ayrıca şunları kaydetti. El Ahmaziye terör örgütünün ana unsurları Avrupa ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Ve İran halkına karşı suç ve terör eylemleri planlamaktadır. Ayrıca televizyon kanalları aracılığıyla İran'da şiddeti teşvik etmektedirler. İran'ın güneybatısındaki terör saldırısının ana faili olan terör örgütü Hareket El Nizal El Arabi El Tahrir El Ahvaz'ın lideri Ferecullah Çab, geçen yıl İran güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. El Ahvaziye teröristlerinin 22 Eylül 2018'de İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Ahvaz kentindeki geçit töreni sırasında seyircileri ateş açması sonucu 25 kişi şehit oldu, 60'tan fazla kişi de yaralandı. Hudayan, Amerikan yönetimi karşıtı davalarla ilgili dosyaların son durumu hakkında da şunları kaydetti. Ne yazık ki Amerika hükümetinin ve onun şeytani yöneticilerinin acımasız eylemleri sonucunda İran vatandaşları ve İranlılar büyük manevi ve maddi kayıplara uğradılar. İran yargı sözcüsüne göre şimdiye kadar Tahran Genel Adalet Divanı'ndaki 324 Amerikan karşıtı dava bir kararla sonuçlandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'daki çıkarları koruyucusu aracılığıyla Amerikan yönetimi bilgilendirildi.
İran Sağlık Bakanı ülkenin korona hastalar için kullanılan ilaç üretiminde kendine yeterli hale geldiğini söyledi. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bereket, Fahra, Razi gibi 5 yerli aşı üretim merkezi lisanslandı ve 3. aşı için yerli ürünlerin kullanılması umulmaktadır dedi. Aynullahi ayrıca şöyle dedi. İran bugüne kadar 150 milyon doz aşı ithal etti ve halka 95 milyon doz aşı enjekte edildi. İran Sağlık Bakanı, İran'da günlük aşılama rekoru meslektaşların 24 saatlik faaliyetiyle günde 1 milyon 650 bin doza ulaştı ve insanlara bir haftada 8 milyon doz aşı enjekte edildi dedi. Resmi istatistiklere göre COVID-19 dünya çapında 250 milyondan fazla kişiye bulaştı ve bu hastalık sonucunda 5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti son 7 ayda 142 ülkeye mal ihraç etti dedi. İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi dün yaptığı açıklamada son 7 ayda İran diğer ülkelerle yaklaşık 55 milyar dolar değerinde 99 milyon ton mal alışverişi yaptı dedi. İran Gümrük Sözcüsü İran mallarının hangi ülkelere ihraç edildiğine dair ise Çin, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan son 7 ayda İran malları için ilk 5'te gelen ülkelerdi dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazartesi gecesi Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile bir araya gelirken, İran'ın eylemleriyle ilgili temelsiz iddialarını sürdürdü. Fars Haber Ajansı'na göre, görüşmede Blinken, Amerika'nın Batı Asya'daki saldırganlığından ve savaş kışkırtmasından bahsetmeksizin, Amerika ve Mısır'ın İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu etkisi konusunda ciddi endişeleri olduğunu ileri sürdü. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, diğer üst düzey Mısırlı yetkililerle birlikte birkaç günlüğüne Amerika'da bulunuyor. Amerika-Mısır stratejik diyaloğu dün başlarken bugün de devam edecek. Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, diyaloğun başlangıcındaki ikili görüşmede Blinken ve Şükrü, uluslararası ve bölgesel meseleler, insan hakları, ekonomik, adli, güvenlik, eğitim ve kültürel konularda işbirliğini artırma yolları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifadesine yer verildi.
Afat dün akşam saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Tüm kentte hissedilen deprem kısa süreli paniğe ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremde can kaybının olmadığını belirtti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merkez üssü Kızılören mahallesi olan depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin meydana geldiği Konya'nın Meram ilçesinde elektrik ve telefon hatlarında sorun bulunmadığını, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.
Türkiye'de Gülen grubu mensuplarına gözaltılar devam ediyor. Yapılan son operasyonda Gülen grubundan 195 kişi gözaltına alındı. Türkiye Güvenlik Güçleri ülkenin 12 ilinde Gülen grubunun 195 üyesini gözaltına alırken bunlardan 67'sinin asker mensubu olduğu bildirildi. Bu yıl Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalışan emekli ve işten atılan 6000'den fazla kişi Gülen örgütüyle bağlantılı veya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Bazıları ise tutuklandı. Türkiye hükümeti Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'i başarısız darbenin asıl suçlusu olarak itham ediyor ve Amerika'dan iadesini istiyor ama Amerika bu zamana kadar Türkiye'nin talebine olumlu cevap vermedi.
Irak Şiilerinin en yüksek otoritesi Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Siyonist rejim ürünlerinin alım satımıyla ilgili kendisine gönderilen bir soruya cevap verdi. Bağdat El-Yom'a göre pazartesi günü bu dini otoritenin ofisine gönderilen mektupta gelirinin bir kısmı Siyonist rejimi sayesinde yardıma harcanan ticaret merkezlerinden alım satım yapmak caiz midir sorusu yer aldı. Ayetullah Sistani bu soruya cevap olarak Siyonist rejimin ürünlerini veya bu rejimi desteklediği kanıtlanmış şirketlerin ürünlerini kullanmak caiz değildir şeklinde cevap ve fetva verdi. Son dönemde Erbil'deki barış veya uzlaşma toplantısından sapma başlığı altında düzenlenen Irak ve Siyonist rejimi İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme planının resmi halk ve siyasi tüm alanlarda büyük bir başarısızlığa yol açtığını belirtmekte fayda var.
Filistin için Adalet adlı bir grup, Siyonist rejimin bazı üst düzey yetkililerinin ve ailelerinin kişisel bilgilerini siber ortamda yayınladı. Filistin için Adalet adlı grup, ırkçı İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Ovi Huhavi'nin kişisel fotoğraflarını eski Mossad şefi Yossi Cohen'in ev adresi ve Şabak Terör Koruma Başkanı Ronen Ber'in telefon numarasını Telegram kanalında yayınladı. Filistin için Adalet grubu kendisini dünyadaki adaletin, mazlumların ve evsizlerin hamisi olarak tanıtırken, masum insanlara yapılan zulmün faillerini tespit ederek onları dünyaya tanıtmak ve bu failleri kovuşturmaya çalışacaklarını ve uluslararası mahkemelerde savaş suçları ve insan haklarına götürmek için çaba göstermeyi bir misyon olarak gördüğünü duyurdu. Bu arada geçtiğimiz günlerde Haker grubu Musa'nın Asası adlı bir grup, birkaç siber saldırıda Siyonist rejimin çeşitli vergi danışmanlık şirketlerini, çeşitli sistem ve altyapılarını hackledi.
Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye savunma sistemlerinin ülkenin orta ve sahil bölgesine yönelik ırkçı İsrail'in saldırganlığına karşılık verdiğini belirtti. Bu arada askeri bir kaynak Sana muhabirine yaptığı açıklamada dün akşam düşman İsrail Beyrut gölünden ülkenin orta ve sahil bölgelerindeki bazı noktalara yönelik hava saldırganlığı gerçekleşti ve hava savunma sistemlerimiz saldırganlığa karşı koyup düşman füzelerinin çoğunu düşürdü dedi.
Medya kaynakları Suriye'nin Haseke eyaletine Amerikan terör ordusunun askeri teçhizatını taşıyan yeni bir konvoyun geldiğini bildirdi. Hafif silah, mühimmat ve havan taşıyan 30 tırdan oluşan Amerikan askeri konvoyu, pazartesi günü Suriye-Irak sınırındaki yasadışı El-Velid sınırını geçerek kuzeydoğudaki Haseke vilayetine giriş yaptı. Habere göre askeri teçhizatın bir kısmı Haseke'nin kuzeyindeki Tel Bidar üssüne, bir kısmı da ilin güneyindeki El-Şedadi üssüne nakledildi.
Güvenilir kaynaklar Mustafa Yemen hükümetine bağlı çok sayıda askerinin ailelerinin Mağrib'den kaçarak Suudi sınırına yakın yerlere intikal edildiğini bildirdi. Söz konusu kaynaklar dün El-Bawe'de El-Ahbariye El-Yemeni haber sitesine yaptıkları açıklamada Devrik Mansur Hadi'nin Mağrib bölgesindeki hükümet askerlerinin ailelerinin Arabistan sınırı yakınlarında yer alan Şerrure Gecüdü'ne yakın bölgeye nakledildiğini bildirdiler. Bu kaynaklara göre intikal işlemi Suudi Arabistan'ın emri üzerine gerçekleşti. Zira Riyad, Mağrib'den kaçan insanları sınırlarını savunmak ve Mağrib'de kalanlara savaş için baskı yapmak yönünde orduya katma niyetinde.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da ateşkesinin yıl dönümü dolayısıyla Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan barış anlaşmasına göre Dağlık Karabağ bölgesindeki toprakların kontrolü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredildi. Ancak barış anlaşmasının imzalanmasına rağmen taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamaya devam ediyor.
Ve son haberimiz, Nijer'in güneyindeki Marhadi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 26 öğrenci yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan habere göre Maradi Bölge Valisi Abu Bakar, okul öncesi eğitim gören 5-6 yaşlarındaki 26 çocuğun yangında hayatını kaybettiğini belirtti. Abu Bakar, 5'i ağır 14 öğrencinin de yaralandığını ve 9 Kasım'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Yangının çıkış nedeni bilinmezken sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Zülfikar 2021 tatbikatının mesajları ve önemi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun Zülfikar 2021 ortak tatbikatı pazar günü Kutsal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adıyla başladı. Söz konusu tatbikat, kara kuvvetleri, piyade, zırhlı ve mekanize ve motorize birliklerin katılımıyla hava savunma kuvvetlerinin, hava savunma sistemleri, deniz kuvvetlerinin su üstü ve su altı araçları, hava kuvvetlerinin savaş uçakları ve İHA'ların desteğiyle İran'ın Güney Mekran sahillerine düzenlendi. İran ordusu sözcüsü Tuğgeneral Tagihani, Umman Denizi sahillerinde ve kara sularına düzenlenen tatbikatın dost ve düşman ülkelere yönelik mesajlarını açıklarken şöyle dedi. İran ordusu ve silahlı kuvvetleri her zaman hazır olmalıdır. Gerçekte bu hazırlık seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi ülkede ve İran İslam Cumhuriyeti sınırlarında sürdürülebilir barışın garantisi olacaktır. Geniş operasyon alanı, yüksek istihbarat hakimiyeti, yerli istihbarat ekipmanı ve mühimmat kullanımı, İHA birimlerinin varlığı, elektronik harp kabiliyetlerinin kullanımı ve İran ordusunun komuta kontrol sistemi, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun bu tatbikatın belli başlı özellikleri arasında yer alıyor. Bu tatbikatın önemini ifade ederken, belirtilmesi gereken ilk nokta bölgede askeri alanda güçlü bir ülke olan İran'ın güvenliğini ve sınırlarını sağlamak için stratejik hedeflere sahip olması, savaşa hazırlıklı düzeyde olması, caydırıcılık seviyesinde bu gücünü arttırması ve herhangi bir saldırganlık ve tehdide karşı teyakkuzda olmasının altının çizilmesidir. Tatbikatın sözcüsü bu noktayı vurgulayarak şu açıklamalara da yer verdi. Düşmanlara İslam Cumhuriyeti ve İran sınırları hakkında mantıksız düşünmemeye dikkat etmeleri için uyarılar yapmaktayız.
Bu tatbikattaki ikinci önemli nokta ise tatbikatın bölgede güvenliğin sağlaması açısından özel önem taşıyan Mekran sahillerinde yapılmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti her zaman güvenliğe büyük önem verdiğini, en önemli uluslararası su yollarından Umman Denizi'ni, Hürmüz Boğazı'nı ve Fars Körfezi'nin güvenliğine nedenle büyük önem verdiğini göstermiştir. İran'ın bu konudaki yaklaşımı bölgede güvenlik ihtiyacının bölge ülkeleri tarafından temin edilmesidir. Bu çerçevede bölgedeki ülkeler bölgesel güvenliği sağlamak için birlikte çalışabilirler. Deneyimler de Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin varlığı güvenlikten ziyade bölgesel güvensizlik yarattığı ve zaten gerilim kaynağı olduğunu göstermiştir. Bu tatbikatın önemi hakkında ifade edilebilecek üçüncü nokta ise bu tatbikatta gelişmiş insansız hava araçları ve yüksek kapasiteli hava savunma sistemleri gibi gelişmiş ve güçlü ekipmanların ve diğer yerli teçhizatın kullanılmasıdır. Bu bağlamda tatbikatın operasyonel aşamalarında yerli Seamorg İHA'sı uzak mesafede yüzen su üstü araçlarını akıllı ve nokta vuruş yapan bombalar ile imha etmeyi başardı. Zülfikar tatbikatının bu aşamasında gerçekleştirilen diğer girişimler arasında Deniz Kuvvetleri İHA'ları tarafından gece devriyeleri ve keşif operasyonlarıydı. İngiltere Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü yayımladığı bir raporda İran'ın savunma kabiliyetleri alanındaki ilerlemelerinin tam teşekküllü bir teknik devrim olduğunu vurguluyor. Royal United Service Enstitüsü'nün araştırmacısı Jack Watling, İran olası herhangi bir askeri eylemi etkili caydırıcılık şeklinde hesaplı bir yanıt gösterebilir. Bu nedenle İran'ın düşmanları bu ülkeye karşı askeri harekatın hesabını yapmak zorundadır. Amerikan Enterprise geçtiğimiz günlerde İran'ın askeri gücü hakkındaki analizinde şu ifadelere yer verdi. İran'ın askeri doktrini genellikle jeostratejik hedefler çerçevesinde güvenlik sorunlarına pratik ve etkili çözümler bulma hedefi doğrultusundaki askeri deneyimlere dayalıdır. Bu tatbikatın önemini ve mesajlarını özetlemek gerekirse İran'ın tatbikatlarını yüksek seviyelerde düzeltmekle aslında düşmanların tehditleri ve saldırıları ile başa çıkma kabiliyetini göstermek istiyor. Bu açıdan bakıldığında ise Zülfikar 2021 tatbikatının mesajı düşmanlara uyarı ve bölgedeki toplu güvenlik vurgusudur.
Müzik Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Joe Biden'ın seçimlerdeki zaferinden bir yıl sonra karşılaştığı sorunlar etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimleri kazandıktan bir yıl sonra ve başkanlık koltuğuna oturmasından 10 ay sonra çeşitli sorun ve engellerle karşılaşmıştır. Son anketler mevcut Amerikan başkanından memnuniyet oranının %45'in altına düştüğünü gösteriyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, ülkenin siyasi ve ekonomik koşullarının iyileşmesi vaadinde bulunsa da, halihazırda başkanlık koltuğuna oturmasının üstünden 10 ay geçmesine rağmen performansı hem ekonomik hem de siyasi alanda ciddi eleştiriler ve sorgulamalara neden oldu. Ekonomik alanda enflasyonun artması ve halkın alım gücünün azalması Amerikan halkını kızdırmıştır. Halbuki Biden sürekli fiyatlardaki artış ve zamların koronavirüs pandemisinin yol açtığı resesyondan kaynaklandığını ve durumun hızlı bir şekilde iyileşeceğini iddia etmişti. Ancak halihazırda enflasyon artışı Biden hükümetinin ciddi bir sorun haline geldi. Öyle ki Amerikalılar hala gıda, mazot, benzin, diğer tüketim malzemelerinin fiyatlarının son 100 yılda eşine rastlanmamış bir şekilde artışına tanıklık ediyor. Beyaz Saray İletişim Bürosu Müdür Yardımcısı Kit Barnier bu hususta şöyle diyor. Bu bağlamda elbette ciddi sorunlar söz konusu. Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası ekonomik durumun eski normal haline dönmesi başlıca sorun sayılır. Amerikan Hazine Bakanı Yellen enflasyonun gelecek yıla kadar aynı ekonomik koşulların devam etmesinden dolayı düşmeyeceğini açıkça dile getirdi. Bu açıklamalar ve gidişat ise Amerikalıları kaygılandırmış ve Biden hükümetinin ekonomik siyasetlerine karamsar yaklaşmalarına neden olmuştur.
Amerika'da siyasi meseleler uzmanı Dave Perkins şu konuda bu değerlendirmede bulunmakta. Amerika'da yapılan ankete göre katılımcıların %54'ü Amerika hükümetinin ülkenin ekonomik durumunu kötü bir yöntemle yönettiğini düşünüyor. Biden, daha iyi yapılanma isimli planı ile daha iyi koşullar yaratma vaatlerini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Amerikan Başkanı şu açıklamada bulunmuştur. İnsanlar rahatsızlar. Covid'den okula, istihdamdan yakıt fiyatlarına kadar hep tereddütler yaşamaktadırlar. Benim reformlar yapılırsa, planımı hayata geçirebilirsem her şeyin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayabilirim. Aşılama alanında yayınlanan son istatistiklere göre şimdiye dek Amerika nüfusunun toplamının %58'i her iki COVID-19 dozunu almışlardır. Ancak Amerika nüfusunun büyük bir kesimi aşıların muhtemel yan etkilerinden kaygılı oldukları için aşılanıp aşılanmama hususunda tereddütler yaşamaktadırlar. Buna rağmen Amerika'da koronavirüse yakalanma rakamları 46 milyona ulaşmıştır. Bunlardan 759 bini hayatını kaybetmiş. Sonuçta bu ülke hala dünya genelinde virüsün bulaşması açısından ilk sırada yer almıştır. Siyasi açıdan Amerikan Başkanı Joe Biden su ve iklim anlaşmalarına veya Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi'ne geri dönme yönündeki girişimlerinde bulunsa da Amerikan askeri güçlerini Afganistan'dan alelacele plansız ve aşılanmış bir şekilde çekmesi kararı geniş çaplı eleştirilere neden olmuştur. Wall Street Journal gazetesi ise kimi ajanslar ve araştırma merkezlerinin Joe Biden hükümetinin Amerikan güçlerini Afganistan'dan çekme hususundaki kararını araştırmaya başladığını duyurdu. Halbuki birçokları Taliban'ın Afganistan'da Amerikan çekilmesi ardından güç kazanmasını Joe Biden hükümetinin yanlış siyasetlerinin sonucu olarak görüyor. Kimileri de bu alanda Amerikan başkanı hakkında gen soru açılmasını bile istiyor. Sonuçta Joe Biden'ı zor günler beklediği söylenebilir. Amerikan Başkanı Biden kısa sürede Amerikan ekonomisine çeki düzen vermezse ve koronavirüsün yıkıcı etkilerine galip gelmezse Cumhuriyetçiler doğal olarak gelecek seçimlerde seçimleri kazanmak için daha fazla şansa sahiptir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün 2 Şemsi 18 Aban 1400, Hicri Kameri 3 Rebiüsani 1443 ve Miladi 9 Kasım 2021 Salı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Aban 1376'da önde gelen alim Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Kelbasi İsfahani 92 yaşında vefat etti. İlk eğitimini İsfahan'da bitiren Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Kelbasi İsfahani 17 yaşında Kutsal Necef Eşref'e gitti ve orada önde gelen alimlerden Seyyid Ebul Hasan İsfahani, Ağa Ziyauddin Iraki, Mirza Ali Ağa Şirazi ve Şeyh Muhammed Kazım Şirazi gibi hocalardan dersler aldı. Ayetullah Kelbasi daha sonra İsfahan'a döndü ve bir süre sonra tekrar Necef'e yerleşti. Necef'te 30 yıl kaldıktan sonra bu büyük alim Kum'daki dini ilimler havzasına geldi ve fıkıh ve ilkeleri öğretti. Ayetullah Kelbasi'nin eserleri arasında Ehl-i Beyt Fezailleri, Hadi Eş'ar babında Şer ve Garayb ve Gesarül Kalem adlı eserlerine değinebiliriz. ...151 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Rebiüsani 1292'de İranlı ünlü alim Ayetullah Mirza Ebul Kasım Kelanter Tahrani Tahran'da vefat etti. Nakli ve akli ilimlerde ünlü fakih ve alim olan Ayetullah Mirza Ebul Kasım Kelanter Tahrani eğitiminin başında bir süre Necef Eşref dini ilimler havzasındaki önde gelen alimlerden feyizler aldı. Şeyh Murtaza Ensari gibi ünlü alimlerden dersler alan Ayetullah Mirza Ebul Kasım Kelanter Tahrani nihayet içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Kelanter Tahran'ın ünlü alimlerinden biriydi ve bu nedenle halk arasında özel bir etkisi vardı. İlahi emirleri yüceltmek için büyük çaba sarf etti ve bu hususta Matarihül Enzar ve Kaza ve Şehadet gibi eserleri de kaleme aldı. ...144 yıl önce bugün 9 Kasım 1877'de Pakistanlı ünlü yazar, düşünür ve Farsça şiirler söyleyen İkbal Lahuri dünyaya geldi. İlk ve yüksek öğreniminden sonra Almanya ve İngiltere'de felsefe ve lisansüstü eğitim alarak 4 yıl geçirdi. Allame İkbal Lahuri genç yaşta şiir yazmaya başladı ve ilk şiiri Yetimin Çığlığı olarak adlandırıldı. Bu ünlü şair Pakistan'a döndükten sonra Pakistan halkını bilgilendirmek ve Müslümanları birleştirmek için çaba sarf etti ve düşüncelerini özellikle Farsça olarak şiir şeklinde ifade etti. İkbal, Hindistan'daki en büyük dini reformculardan biriydi ve Pakistan'ın Hindistan'dan bağımsızlığının destekçisiydi. Allame İkbal Lahuri'nin Farsça ve Urduca birçok eseri vardır. İkbal'ın Farsça şiir mecmuasında çeşitli kesitler, beyitler, dörtlükler, mesnevi ve kasideler yer almakta olup bunlar İnsanın Sırları, Bilinçsizliğin Sırrı, Hicaz'ın Armağanı adlı kitaplarda toplanmıştır. Bu büyük şair 1938'de vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Erdoğan'dan Türk kana tepki, yenilir yutulur bir şey değil.
Yeni Asya.
Orman yangınlarının suçlusu insan.
Yeni Çağ.
Elektrik şirketinden pes dedirten Burgun.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 7 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde millete yabancılaşmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefet partileri meclisin tatilde olduğu dönemde ve hafta sonları milletin derdini dinlemek için ilgili geziyor. Başta genel başkanlar olmak üzere milletvekilleri vatandaşın ve esnafın sorunlarını hükümete duyurmak ve çare bulmak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidar partisi ise tebdili kıyafetle vatandaşın dertlerini dinlemeyi tercih ediyor. Böyle olunca halkın yaşadıklarını göremiyor ya da bilmiyor. Söyleyince de inanmıyor. Evine götürecek ekmeği yok diyenlere bunun yalan olduğunu, her evde bir araba var, kapıcısında araba var sözleriyle ifade ediyor. TÜİK verilerine göre ise 24.5 milyon araba var, ülke nüfusu 84 milyon. Bir başka yetkili ekonomi kötü mü, her evde 2-3 telefon var diyerek sokakta derdini anlatan vatandaşa cebindeki telefonu çıkar demesine benziyor. İktidar yetkilileri zam geleceğini haber alan araç sahiplerinin benzin istasyonlarına hücum ettiği fotoğrafta bereket yoğunluğunu CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş. Sünger dolu yine diye yorum yapıyor. Kimi zaman çiftçinin gübre ve akaryakıt zamları sebebiyle üretim yapamayacak hale gelmesini, akaryakıtta elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok diye yorum getiriyor. Açlık sınırının 3.100, yoksulluk sınırının 10 bin lirayı geçtiği asgari ücretin 2.825 olduğu ülkede milyonlar geçim derdi çekerken eski bir milletvekili 15 bin liralık maaşının kendisine yetmediğini söylüyor. İşte bütün bunlar da milletin arasına karışıp dertleriyle dertlenilmediğinden çözüm makamında olanların çözüm bulamadığı için bahaneler arkasına sığınıldığından oluyor. Haklarını yemeyelim, bazı iktidar mensubu yetkilileri vatandaşın geçim sıkıntısını, asgari ücretin yetersizliğini, EYT, 3600 gibi meselelerdeki yanlışlarını itiraf ediyor. İtiraf ederken 19 yıldır iktidarda olduklarını unutuyorlar ama neyse, en azından 19 yılda yapamadıklarını millete itiraf etmiş oluyorlar. Mesela AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye bu girdaptan çıkacak, eyvallah bu şartlarda yaşanmaz ifadelerini kullanarak ekonomideki kötü gidişatı kabul ediyor. Sıkıntımız var ama çok şey yapıldı. Herkes elini vicdanına koysun. Emekliye destek vereceğiz. Eyvallah, bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz. Gereğini yapacağız diyerek yine vaatlerde bulunuyor. Fazlasıyla yaptıklarını, bundan sonrası vatandaşın gelirini nasıl artıracaklarını, 19 yıl sonra planlayacaklarını söylemesi de düşünülmüş.
Zeynel Balcı 7 Kasım tarihli Hürriyet gazetesinde borsalar zirvelerde başlıklı yazısına yer veriyor. Pandemiyle birlikte bozulan ekonomik verilerde toparlanma sürüyor. Düşük faiz ve bol para ortamının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Borsa İstanbul ve dış borsalarda şirketlerin 3. çeyrek bilançoları yayınlanmaya devam ediyor. Bilanço performanslarının oldukça iyi gelmesi de borsaları destekliyor. Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak borsalarda da tarihi zirveler test ediliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
TÜİK tarafından açıklanan Ekim enflasyon verileri beklentilere paralel geldi. TÜFE yıllık %19.89, aylık %2.39. Çekirdek %16.82. ÜFE yıllık %46.31. Aylık %5.24 olarak açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz politikasında model değişikliği nedeniyle enflasyon verilerinin faiz kararları üzerinde etkisi beklenmiyor. Bu açıdan piyasalar üzerindeki yansımaları çok sınırlı gerçekleşti. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kararlarında cari dengeyi referans alacağını açıklamıştı. Altının ons fiyatında tepki alımları görülse de yatay hareketten kopmakta zorlanıyor. Bir bakıma 1800 dolar seviyesi eşik gibi oldu. Fed'in son toplantıda faiz artırımı için zamana ihtiyaç olduğu vurgusu altın için önemli bir referans noktası. Bununla birlikte Amerika 10 yıllık bona faiz oranı ve Amerika dolarının son dönemde altın fiyatını etkileyen önemli parametreler. Amerika 10 yıllık faiz oranı %1.50 seviyesinin altına gerilemesiyle Amerika dolarındaki değerlenmeye rağmen Cuma günü bir tepki yükselişi görüldü. Ancak henüz güç kazandığını söylemek için erken. İç piyasalarda gram TL fiyatında ise dolar TL'deki yükseliş hareketinin etkisiyle çıkış sürüyor. Altın ons fiyatı için 1.834, gram TL fiyatı için 568 seviyeleri çıkışın devamı için izlenebilecek noktalar. İç ve dış piyasalarda olumlu hava sürüyor. Başta Amerika ve Almanya olmak üzere dış borsalar yeni zirveler denerken Borsa İstanbul Mart 2021 zirvesini test etti. Para politikası değişiyor ama yumuşak bir geçiş ve faiz artırımı için sabır telkin edilmesi olumlu havanın devamında etkili oldu. Pandemi sonrası oluşan ve piyasaları bu noktaya taşıyan düşük faiz ve bol para ortamının hatırı sayılır süre daha korunması bekleniyor. Ayrıca ekonomik veriler de destekleyici bir rol oynuyor.
Esfender Korkmaz 7 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Büyüme halka yansıyacak mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Uluslararası Para Fonu 2021 Türkiye büyüme beklentisini %5,8'den %9'a çıkardı. Cumhurbaşkanı da sık sık 2021'de Türkiye'nin yüksek büyüme yaşayacağını belirtiyor. 2021'de yüksek büyümenin nedeni ister baz yılı etkisiyle olsun, ister ertelenen talebin devreye girmesi veya kredi genişlemesi nedeniyle olsun, Türkiye için pozitif bir gelişmedir. Ancak büyümenin tek başına kalkınmayı ve gelir dağılımında düzelmeyi sağlayamayacağını da bilmemiz gerekiyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kalkınma politikaları büyüme yanında sosyal gelişmeyi, gelir dağılımında düzelmeyi, yoksulluğun önlenmesini de öngören politikalardır. Medyada sık sık yoksullaştıran büyüme manşetleri atılıyor. Literatürde yoksullaştıran büyüme teorisi var ancak bu teori Türkiye için geçerli değildir. Hindistanlı iktisatçı Jagdish Magmati'nin 1958 yılında açıkladığı yoksullaştıran büyüme tezi, gelişmekte olan ülkelerde büyüme ile birlikte ihraç mallarında arz artışı yarattığı durumlarda üretimi artan malın ihracat fiyatını düşürecek, dış ticaret hadleri ülke aleyhine olacaktır şeklinde bir yaklaşımdır. Kanadalı ekonomist Henry Gordon Johnson da bu teori hakkındaki çalışmalarıyla bilinen bir isimdir. Bu tezin global ekonomi düzeyinde ihracat yapan bir ülke için pratikte geçerli olmayacağı açıktır. Çünkü global piyasalar gelişmekte olan bir ülke ihracatının etkilemeyeceği kadar geniştir. Yoksullaştıran büyüme teorisinin Türkiye için hiçbir anlamı yoktur. Türkiye'de yoksullaştıran büyüme daha farklıdır ve sürekli cari açıkla büyüme nedeniyle ortaya çıktı. 2012 yılına kadar yanlış sıcak para anlayışı üretimin ithal girdiye bağımlı olmasına neden oldu. Ayrıca iç talebe bağlı büyüme ithalatın artmasına cari açıklara neden oldu. Cari açık bir ülkenin servet kaybı ve dolayısıyla yoksullaşmasıdır. Dahası da cari açık dış borca çevrildiği için Türkiye net dış borç ödeyen ülke konumuna gelince ödenen borç mürettebatının GSYH'ya oranı büyüme oranından yüksek ise net servet kaybedecek ve yoksullaşacaktır. Türkiye 2020'de brüt dış borcunu azaltarak bu sorunu kısmen yaşadı. Öte yandan üretim ithal girdiye bağımlı olduğu için ithalat azalır ve cari fazla olursa bu defa büyüme oranı düşüyor. 2019 yılında böyle oldu. O yıl 1,3 milyar dolar cari fazla verdik fakat büyüme de sıfıra yakın %0,9 oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allame İkbal Lahuri'nin Veladet Yıl Dönümü.
Muhterem dinleyiciler, Pakistanlı büyük arif ve şair Allame İkbal Lahuri'nin veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz.
İlk Müslüman mertlerin şahıdır Ali. İmanının sermayesi aşktır Ali. Ben onun hanedanının velayetiyle yaşadım. Dünyada bir gevher gibi parladım. Zemzem topraktan kaynıyorsa ondandır. Üzüm ağacından şaraf akıyorsa ondandır. Hak Resulü adını bu taraf koydu. Hak kitabında Yedullah adını koydu. Kim hayat sırrını biliyorsa Ali'nin adlarının sırrını da bilir.
Bu şiir bundan yaklaşık 150 yıl önce Pakistan'ın Sialkot yöresinde dünyaya gelen arif ve kendi kendine yetiştiren büyük bir insanın yazdığı ilk şiirlerden biridir. Onun atalları Keşmir'in Brahmanlarındandı ve o Sünni mezhebini benimseyen bir ailede dünyaya geldi. Babası son peygamberin aşkına ona Muhammed adını verdi ve Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için mektebe yolladı. Genç Muhammed, Kur'an-ı Kerim nuru ile ehli beyti fertlerine büyük aşk besledi ve onları methetmek üzere şiirler yazdı.
Genç Muhammed, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın makamı ve kıymetinin methetmek üzere şu şiiri yazdı. Meryem İsa ile bir bağlı aziz, Hazreti Zehra üç bağlı aziz, alemlere rahmetin göz nuru, ilk ve son imamın göz nuru, dünyaya yeni bir can veren, inançta yeni bir devran başlatan.
Allame Muhammed İkbal Lahori eğitimine mektepte ve Kur'an-ı Kerim öğrenerek başladı. Ardından Arapça, Farsça ve İngilizce öğrendi ve daha sonra da felsefe öğrenmek üzere Lahor Üniversitesi'ne gitti. Allame Lahori, felsefe üzerine doktora derecesini Cambridge ve Münih Üniversitelerinden aldı ve Risalesini İran'da felsefe seyri üzerine yazdı. Allame Lahuri'nin Risalesinin konusu İran'a ve Fars diline olan ilgisini gösteriyordu. Nitekim bu ilgi daha sonraları Farsça yazdığı şiirlere de yansıdı.
Allame İkbal Lahuri eğitim ve tedris bahanesiyle uzun yıllarda Avrupa'da yaşaması ve Avrupalı yazarlar ve mütercimlerle haşır neşir olmasına karşın hiçbir zaman Batı'nın şatafatlı yaşam tarzından etkilenmedi ve Müslümanları kendilerini tanımaya ve öz Muhammed'i İslam'a dönmeye davet etti. Allame İkbal Lahuri sürekli Müslümanların Batı kültürü karşısında kendilerini kaybetmeleri ve ne olduklarını unutmalarına sitem etti ve onları kendi kültürlerine ve İslam dinine dayanmaya teşvik etti.
Allame İkbal Lahuri şiir yazmak ve şairlik mesleğinde en çok İranlı büyük arif ve şair Mevlana'nın etkisi altında kalmıştır. Öyle ki bir yerde şöyle diyor: Mevlana beni kendisiyle tanıştırdı ve ben kendimi onunla buldum. Allame İkbal Lahuri ayrıca Şiraz'da büyük. Thank you.